Ayrım 52. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 455. Gülümsemesi beni o kadar cesaretlendirdi ki en merak ettiğim konulardan birini açabildim. O tıp öğrencisiyle konuştun mu? Bir an bana o kadar hülyalı gözlerle baktı ki Björn'ün yatağından kalkıp bana geleceğinden, ellerimi tutup sakalıyla yüzümü gıdıklayıp dudaklarını benimkilerle birleştireceğinden emindim. Ancak olumsuzca başını salladı. Vaktim olmadı. Öf, ne yazık. Belki ağdaki birine danışabilirsin. Kadınlara yani. Milo yeniden başını salladı. Hazır olman gerekir Zehra ve ben de sana baskı yapmak istemiyorum. İyi de ben hazırım. Bu insanın hemen yapacağı bir şey değil. Herkes ve herhangi biriyle yapılacak bir şey de değil. Yanaklarım yanmaya başladı. Kalbim çok hızlı çarpıyordu. Herkes ve herhangi biriyle değil. Hayal gücümü daha iyi kontrol etmem gerekiyordu. Milo için özel olduğumu sanıyordum. Bir bakıma karşındaki insan buna layık olmalı diye ekledi. Nasıl layık? Asli ve önemli olana kendini verebilmek için arzu ve irade gücü olması gerekir. İyi de benim var. Doğru yazıları okumak, doğru kitapları okumak. Tamamen başka bir yaşam biçimi, ruhani gelişme ve politik bilinçlenme. Buna itirazım yok. Aslına bakarsan kendi çalışma programımı yaptım. Başka her türlü konuyla bunu genişletmek isterim. Bir sürü şeye de hoşça kal demen gerekiyor. Buna hazır olduğundan da emin değilim. Örneğin ne? Hafifçe yumruk olmuş elini açıp parmaklarıyla sayarak özetledi. Bira ve tüm alkollü içkiler var, esrar var, domuz eti var. Ve uyum sağlayıp davranışlarını değiştirmen gerekir. O, Björnen ve Splinten'le yaşadıkların, çıplak memeler ve oynaşmalar. Olamaz. Evet, her şeyi biliyorum. Sarhoşken Björnen çenesini tutamaz. Sen ne kadar naifsin Zehra. Seni elleyip mıncıklamak istiyorlardı. Bir başörtüsü faydalı olur. Genel olarak doğru dürüst davranış ve hareketler belirleyicidir. Yoksa onurlandırman gereken insanları utandırmak mı istiyorsun? Örneğin anneni. Pek ender olduğu halde neredeyse ağlayacaktım. Bende gördüğü tüm hatalardan yanıma değil de Björn'in yatağına oturmasının sebebi anlaşılıyordu. Ne yapmam gerekiyor diye sorabilmeyi başardım. Batı'da insanların kadınların namusuna aldırış etmediğini anlamalısın. Sizler yalnızca kamusal bir takım oyuncaklarsınız ve bu durumu bazı erkekler kontrol edemiyor. Burada başlarına ne geleceğinden, iş yerinde cinsel taciz, sokakta saldırı ve tecavüz, kadınlar asla emin olamazlar. Başkalarını tahrik edip kendini teşhir etmekten vazgeçmelisin kesinlikle. Bilmiyorum, nasıl ben? Örneğin saçını diğer kızlar gibi örtebilirsin ve boynunu. Tabii bu tamamen sana kalmış. Ancak yalnızca bu şekilde doğru mesajlar verebilirsin. Ben hiçbir zaman saçlarımdan çok da memnun olmadım. Buna karşın kız kardeşimin saçı, saçını boş ver, bu tamamen önemsiz Zehra. Asıl mesele her şeyden önce sembolik değeri ve verdiği politik sinyal. Batı'nın çökmüş tarzına karşı olduğunu açıkça göstermenin bizim davamız için son derece önemli bir anlamı var. O zaman bu bir tür üniforma gibi yani. Evet, bir başka olasılığı, bir başka seçeneği temsil ettiğini gösteriyorsun. Dışarıya çıktığında, örneğin tamamen yabancı erkeklerin gözlerinin içine bakacağına bakışlarını da yere indirmelisin. Yabancıları gördüğümde bakışlarımı yere indirmediğimi ama uzaklara baktığımı tam söyleyecektim ki vazgeçtim. Çünkü tüm yabancılar kalbimin öylesine hızla çarpmasına sebep oluyordu ki patlayacağından korkuyordum. Ama eğer onu memnun edecekse uzaklara bakmak yerine boynumu biraz eğmekten ne çıkardı? Zaten öyle yapıyorum dedim. İyi diye yanıtladı. Sonra onlarla tokalaşmak gibi hareketlerden de vazgeçebilirsin. Bu biraz kabalık değil mi? Bu şekilde var olduğumuzu ve bize yapılabilecek şeylerin bir sınırı olduğunu gösteriyoruz. Burada bulunmamız paramparça olduğumuz anlamına gelmiyor. Onların ve sistemlerin altında ezilmeyeceğimizi gösteriyoruz. Bu bir tür gösteri veya başkaldırı değil mi? Bunun gibi çürümüş bir kültüre karşı çıkmak bizim hem dini hem de politik görevimiz. Bunu şayet istiyorsan gösteri diye de adlandırabilirsin. Davamız için daha fazla insan bulana kadar böyle mücadele edeceğiz. Herkes yalnızca kendisi olsa olmuyor mu? Kendisi? Bu reklamı yapılmış bireyci bir saçmalık, tipik bir batılı beyin yıkama. Hayır, hep birlikte kendimizi gündelik hayatta görünür kılmalıyız. Onlarınkine karşı bizim yaşam tarzımız. Kendi kutsal mesajımızı yayarken şu anda elimizdeki en iyi silah bu. Kutsal diyorsun. Mesajın özü ne? Kur'an'ı okudun mu? Hayır, tam değil. Biraz yani. Daha çok zorla bana okutulanları. Zorla olmadan okumayı denemelisin. Dindar olmasam da mı? Kur'an'ı okumak herkese faydalıdır. Ben danca okumaya henüz başladım. Ama hangi danca? Ruhun son derece kırılgan ve karıştırdığın kitapları benimsemeye son derece açık. O kitaplar aslında çok ilginç. Neye inandığımdan emin değilim. Yalnızca her şeyi iyice araştırıp bulmak istiyorum. Zehra, ben senin belki de inandığın Darwin'in aptal teorilerine veya Newton'un fizik yasalarına inanmıyorum. Yerçekimi konusunda herhalde hiç kimse uzlaşmazlık edemez. Bunu söyleyemezsin. Tüm bu sözde bilimsel bilgiler değişken. Bilim için bir 10 yıl geçerli olan fikir, bir sonraki 10 yılda yeni bir düşünce ve hakikatle değiştiriliyor. Ya evet, tabii her şey gelişiyor dedim. Yalnızca türler değil, bilim de. Bunun gelişmeyle ilgisi yok. Tekrar tekrar yeni fikirlerin yüceltilip toplumun ona göre düzenlenmesi neredeyse geriye gitmek demek. İnsan yeni bir şey bulunca bilgisini güncellemeli. Bir sabit fikir daha. Tabii sermayesi bol bir vakfın arkasında durduğu bir fikir. İstediğin bu mu? Hakikatle oynanıyor ve iktidar sahiplerinin keyiflerine göre biçimlendiriliyor. Yerçekimi yasası hala geçerli. Zehra, geçici bir içeriğe göre yaşayamazsın. Bu kafa karışıklığı ve düzensizlik demektir. Yalnızca ahlakın yasaları ve peygamberin sözleri değişmez ve tamamen hakikattir. Kendim her şeyi anlayabilecek hale gelene dek belirli bir şeye inanmasam Milo da dindar olmaya devam etse olmaz mı acaba diye düşündüm. Tam o sırada Milo, Björn'in yatağından kalktı. Yeniden ne kadar yakışıklı olduğunu görmeden edemedim. Güzelliği aramızdaki tüm zor kelimeleri gölgeliyordu. Bana doğru hareket etti. Yanıma oturdu. Bir elimi kendi elinin içine aldı. Zehra, sen dünyanın en tatlı yüzüne sahipsin. Gözlerin güzel. Ben şair değilim ama benim için sabahların en güzelinde göğe yükselen güneşsin. Sevgi saçıyorsun ama aynı zamanda çok naifsin. Bu yüzden bırak ben her şeyi istiyorum. İstediğin her şeyi yapabiliriz. Hayır, yanlış anladın. Dinle şimdi, acelemiz yok. Sana bir şey anlatacağım ve beni sözümü kesmeden iyice dinle. Sana üçüncü yolu anlatacağım. Üçüncü yol mu? Diye biraz hayretle yineledim. Kelimeler bana eski ülkemi anımsattı. Başkan Tito ile Sovyetler Birliği'ndeki Stalin'in araları bozulunca eski Yugoslavya, Batı'nın kapitalizmi ile Sovyet komünizmi arasında bir yerde duran bir üçüncü yol denemişti. İlk yıllarda halk bundan memnun kalmıştı. Ancak zamanla yol hem fazlasıyla çukurlu hem de tümsekli hale geldi ve maalesef yol asla doğru dürüst onarılıp yenilenmedi. Milo anlatmaya başladı. El Napani adında akıllı bir adam üçüncü yol hakkında yazmıştı. Çalışma grubunda diğer yazıların yanında onunkileri okuyorlardı. Eski ülkemde olduğu gibi üçüncü yol politikaya ilişkindi. Kapitalizm ve sosyalizme karşı bir üçüncü yol. Milo'nun açıklamasına göre kapitalizmin sorunu politik liderler ve çeşitli dinler, Yahudiler, Hristiyanlar, Katolikler arasında bir ödünü temel almasıydı. Kapitalizm, tarihi gelişimin bir sonucu olduğu için sonsuza dek sürmeyecekti. Bu yüzden görüp işitebilen herkes hiçbir yönden mükemmel olmadığını kabul etmek zorundaydı. Sosyalizm içinde bir parça eşitlik düşüncesi barındırıyordu. Bunu ilk bakışta adaletli bir şey olarak algılayabilirdik. Ancak sosyalizmin temelinde Allah'ın varlığının inkarı yatıyordu. Bütünüyle materyalizme dayanıyordu. Bu şekilde hem kapitalizm hem de sosyalizm mantık dışıydı. Büyük olasılıkla bunu insan doğasına aykırı diye adlandırabilirsin diye ekledi. İnsan doğasından artık pek emin değilim dedim. Din meselesine gelince, bu bir kişisel mesele. Benim bir dine bağlılığım yok. Zehra dinle, sen Allah'a inanmadan ve onunla bütünleşemeden bir hissin. İnsanların kutsal açıklamalara gereksinimi var. Yoksa onlar sonsuza dek barınaksız ve dolayısıyla umutsuz kalırlar. Evet, ama gerçeklik ne olacak? Kayıtsız şartsız Tanrı'ya inanmak rasyonel değil. Veya ruhlara diye ekleyeyim. Çünkü benim için ikisi bir. Kutsal veya ilahi olan rasyonelin karşıtı değil, tam tersi. Nasıl yani? Anlamıyor musun? Allah insana doğru ve yanlış arasında ayrım yapabilsin ve hakikati bulabilsin diye akıl vermiş. Sözleri benim her zamanki düşüncelerime tersti. Ancak sesinin kendisi bir şarkı gibiydi ve daha fazla duymak istiyordum. Çalışma grubundaki delikanlıların bir kısmının Hizbut Tahrir diye politik bir partinin üyeleri olduğunu anlattı. Hizbut Tahrir, Kurtuluş Partisi, Filistinli Takiyuddin Nebhani tarafından 1953'te kurulmuştur. İslami topraklardan başlamak üzere bütün dünyayı bir hilafet altında bütünleştirmek için çalışan İslami esasa dayalı siyasi ve ideolojik bir partidir. Kendisi de politik olarak örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu anlamasına sebep olan uzun bir bilinçlenme sürecinden geçmişti. Bu yüzden şimdi kendisi de üye olmak istiyordu. Anlatırken bunun ne kadar hoş duyulduğunu düşündüm. Ben de bir parti veya gruba üye olmak isterdim. Ancak uyum sağlayabileceğim bir parti ya da grup olduğundan kuşkuluydum. Kadınlar ağına katılabilmem biraz şüpheli görünüyordu. Mutlaka yanlış yaptığım bir şeyler çıkardı. Milo partinin amacına gelmişti. Halifeliği yeniden kurmak. Halifelik, Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra kurulmuş, onun kendi yönetim ilkelerini sürdürmüş bir İslami yönetim biçimiydi. Yönetimi, Allah'ın emri olan Kur'an ve Hazreti Muhammed'in ilkelerini çıkış noktası almayı taahhüt eden bir vekil, bir halife üstlenecekti. Halife ayrıca İslam yasalarını hayata geçirecek ve dünyanın geri kalan kısmını İslam hakkında bilgilendirecek ve cihatla İslam dinini yayacaktı. Aslında cihat, kutsal savaştan daha çok tüm inancını Allah'a vakfetmek için çabalamak ve gayret göstermekti. Peki ama grubunuzun politik olduğunu söylemiştin. Öyle zaten. Daha çok bir din gibi görünüyor. İslam bizim ideolojimiz. İslam ideoloji değil, bir din. İslam son derece kapsamlı ve batıdaki alışılmış vıcık vıcık politikalardan üstündür. Çok sayıda İslam ülkesindeki rüşvetçiliğin ve çifte standartların da üzerindedir. Tam olarak anlamıyorum. Sebebi her şeyi batılı gözlüklerle görmenden kaynaklanıyor. Ama şimdi seni bilgilendiriyorum, tamam mı? Bizim sistemimiz dünyadaki tüm Müslümanlar için bir çerçeve olacak. Allah'ın düzenine dayanan bir devlet. Öyleyse bu bir din işte. Hayır, politika bizim çalışma alanımız. İslam ise bizim davamız ve halifeliğin yeniden oluşturulması için değişmez rehberimiz. Bu dini değil politik bir grup. İslam'ın hem davanız hem de rehberiniz olmasıyla bunun dini bir şey olduğunu yadsıyamazsın. İslami düşünce parti gövdesinin ruhu. Milo'nun ideolojik bilincine sahip olmayan annem ve diğer dindar insanlar aklıma geldi. İnsanların ve inançlarının politik bir oyunda bir tür rehin durumuna düşme riski olamaz mı diye sormayı düşündüm ama vazgeçtim. Hala elimi elinde tutuyordu. Bırakmasını istemedim. Başka bir şey sormakla yetindim. Peki, halifelikte birileri başka fikirlere sahip olursa ne olacak? Her şeye farklı bakıyorlarsa veya tamamen başka bir şey istiyorlarsa? Bu asla olmaz. Bunu bilemezsin. O zaman İslam'ı reddetmeleri gerekir. Düşünülemez bile. Evet ama neden? Çünkü onlar insan olarak tüm yaşamları boyunca İslam'a bağlı kalmışlar. Arada sırada isterim ki insan yeni fikirler ediniyor. Belki memnuniyetsizlik de ortaya çıkabilir. Bu sorun değil. Olursa ne yapılacağına ilişkin İslam'da belirli kurallar ve yasalar var. Örneğin, eğer İslam'ın yanlış anlaşılması söz konusuysa veya devlet yozlaşmış ve görevlerini ihmal ediyorsa. Milo bana gülümseyip bırakmadan önce elimi bir an sıktı. Bardağını benimkinin yanına çekip ikimize de yeniden meyve şurubu doldurdu. Eğer dindar olsaydım, bazı ideolojilerin kendilerini neredeyse bir din gibi yüceltmelerini biraz tanrısallık karşıtı bulurdum diye düşündüm. Şurup içtik ve yeniden bardaklarımızı masaya koyduk. Ellerimiz yeniden birbirini buldu. Benimki ıslaktı. Bu kez elimi biraz daha kendine doğru çekti. Eğer seni bu politik konuşmalarla sıkıyorsam özür dilerim Zehra. Ama eğer beni bir yıl önce görseydin, bunun benim için neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaktın. Evet, ama canım sıkılmıyor. Benim için politika soyut bir şey değil, gerçek bir şey. Gayet iyi anlıyorum dedim. Başını önüne eğip salladı ve ilk kez bir parça savunmasız gibi göründü. Apaçık bir ifade ve ince bir ses tonuyla konuşmasını sürdürdü. Çalışma grubundan önce tamamen Björnen gibiydim. Artık kim olduğumu bilmiyordum. Gururum yok olmuştu. Bir mülteci parçası, bir hiç, en kötüsü istenmeyen bir şey. Her şey esrar, içki ve bela üzerinden dönüyordu. Allah'ın en iyi kullarından biri değildim. Aslında bir tür çetenin içindeydim. Gözlerini aşağı indirip elini kendine doğru çekmeye çalıştı. Ama ben elini sıkıca tutup bir kez sıktım. Onu teselli edip neşelendirmek istiyordum. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Sonunda kelimeler kendiliğinden ve aniden dudaklarımdan döküldü. Bütün insanların bir arada olmaya ihtiyacı var. Ne demek istiyorsun? Ne de olsa çete de bir birliktelik. Başını yukarı kaldırıp bakışlarımı yakaladı. Gözleri yeniden gülümsedi. Zehra, gerçekten çok tatlısın. Yatağın içinde oturuşunu bir parça düzeltti. Elimi hala tutuyordu. Normal bir sesle konuşmasına devam etti. Politik eğitim aldıktan sonra tüm dertlerin asıl amacı dünyadaki Müslümanları pasifleştirip ezmek olan uluslararası siyasi bir gizli oyunun sonucu olduğunu ilk kez gördüm. Nasıl oluyor bu? Sadece tartışmalara baksan yeter. Burada Müslümanlara ilişkin hiç iyi bir şey duyuyor musun? Konu her zaman olumsuz bir tonla tartışılan Müslümanların cinsiyet rolleri, zorla evlendirmeler, kadınlara baskı, aşırı tutuculuk, terör, politik şiddet, savaş, entegrasyon sorunları, sünnet, işsizlik, sosyal yardım paraları, namus cinayetleri ve dini okullarla ilgili. Uluslararası dediğini tam anlamadım. Danimarka ve küçük, titrek kuzular gibi davranan diğer batılı ülkelerde her şeyi yöneten Amerika ve Yahudiler. Ancak dünyanın her yerinde karşı direniş sürüyor. Batı dünyasının tüm düşünce biçimi tarihte görülmemiş şekilde bir rakiple karşılaşacak şimdi. Onların aslında Amerikan Yahudi İmparatorluğunu genişletmeyi ve kendi değirmenlerine su taşımayı amaçlayan tüm küreselleşme saçmalıklarını derinlemesine görebilen bir rakip. Ben hiç böyle bakmamıştım. Çıkış noktası olarak kâr ve kendi yaşam tarzlarını alarak her şeyi dikte ettirmek istiyorlar. Nasıl yaşayacağız, nasıl düşüneceğiz, ne yiyeceğiz, hangi giysileri giyeceğiz, hangi filmleri izleyeceğiz, hangi müziği dinleyeceğiz, tüm o cinsiyet eşitliği gevezelikleriyle birlikte nasıl aile olacağız ve iki erkek veya iki kadının beraber yaşayıp çocuk sahibi olabilmesi. Kadın erkek eşitliğinde kötü bir şey olmasa gerek diye düşündüm. Son söylediği iki erkeğin veya iki kadının beraber yaşayıp çocukları olmasında da kötü bir şey yoktu. Çünkü o kadar çok anne babasız çocuk görmüştüm ki eğer doğru dürüst hareket edip çocuklarını seviyorlarsa böyle bir ebeveyne sahip olmak hiç ebeveynsiz olmaktan iyiydi. Sevgili olmamalarına rağmen annem ve Bayan Mesinoviç de savaşta benim için iki anne gibi olmuşlardı. Dinliyor musun Zehra? Evet evet. Kadın erkek eşitliği ve cinsiyetlerden bahsediyorsun. Batının hiç bitmeyen kadın erkek eşitliği söylemi sahte bir tartışma. İslam'da bu kesinlikle mevcut değil. Çünkü cinsiyetler açısından İslam'da hem haklar hem de görevler belirlenmiştir. Herkes kendi yerini bilir. Ayrıca aile üyelerinden biri doğru hareket etmiyorsa ne yapılacağını da bilir. Peki eğer insan bulunduğu yeri sevmiyor ve başka bir yer istiyorsa ne olacak? Bu noktada burası İnsan kendi kendine karar verebildiği için daha iyi. Zehra, henüz öğrenmen gereken çok şey var. Benim de var. Ancak batıdaki insanların kendi kavram ve kurallarını bizim durumumuza ilişkin bir tartışmada çıkış noktası olarak kullanmaları bir ön yargı. Şimdi senin beğendiğin şey aslında bir tür emperyalizm. Batının kavram ve düşünce sistemini tabii ki hemen İslam'a geçiremeyiz. Evet, ama örneğin giyim kuşamla ilgili. Daha önce beni bir şeye zorlamak istemediğini söyledin. Bu güzel. Şimdi ise diğer kızlara benzememi istiyorsun. Çünkü sana saygı duyuyorum. Çünkü kadınların doğru kıyafetler giymesi, biz erkeklerin siz evin dışındayken sizleri korumamızı kolaylaştırıyor. Peçenin altında dış görünümünüzle değerlendirilemeyeceksiniz ama namusunuzun korunmasıyla ve zamanla yeteneklerinizle değerlendirileceksiniz. Peçe mi? Sanırım başörtüsü demek istedin. Pornografinin birçok yerde dini inanç ve edebin yerini aldığı batının aksine mahremiyetle dokunulamaz olduğunuzu hem başkalarına gösterecek hem de kendiniz bileceksiniz. Halifelikte kadınlar artık görünümleri ve giysileriyle değil, hakiki değerleriyle takdir edilecek. Sen halifelikten söz ediyorsun da biz şu anda Danimarka'dayız. Burada mesele iyi örnek olmak ve en azından bunun politikası. Bunu söylediğim için özür dilerim ama ben hala İslam'ı yalnızca bir din olarak algılıyorum. Yalnızca. Bu kelimeyi İslam'la bağlantılı olarak nasıl kullanabilirsin? Peygamberin buyruğu günlük hayatımızın her yönüyle ilgilidir. Zehra, İslam tabii ki bir din ama aynı zamanda yegane hakiki yolun açıklaması. Peygamberin buyruğu bizim politik mücadelemizin hedefi ve onun ilkeleri günlük yaşamın en ufak ayrıntılarına kadar izlenecek. Günlük yaşamın sorumluluğunu üstlenmeyen ve her şeyi kutsal olmayana terk eden buradaki Hristiyanlar gibi değil. Bu konuda yeterli bilgim yok dedim. Karşılaştığım Danimarkalılar Hristiyanlıktan pek söz etmediler. Ama annem dindar. İslam onun için asla politik bir konu olmadı. Bu bir politik bilinçlenme ve doğru yorumlama meselesi. O şekilde Müslüman değil yani. Savaştan önce örneğin annemin namaz kıldığını asla görmedim. Arada sırada onun dindarlığının daha çok bizim durumumuzla ilgili olduğunu düşünüyorum. Anneni iyi tanıyorum. Onunla birçok kez konuştum. Öyle mi? Bu benim görevim. En azından şimdi namaz kılıp dinini kabul ediyor. Doğru yolda ve seni onurlandırıyor. Ben dindar olduğumdan emin değilim. Ama bilmiyorsun, şüphedesin. Diğer kızlar senin Allah'a yaklaşmana yardımcı olacak. Orada hem hakikati hem de huzuru bulacaksın. Ancak kendin de hareketli olup katkıda bulunmalısın. Aslında ben herhalde en çok varoluşçuyum. Bir bakıma bir parçacık da komünist. Allah aşkına sen bu delice fikirleri nereden buluyorsun? Okuduğun kitaplardan olmalı. İyi bir tavsiye istersen bu saçmalıkları bırak yoksa bu konuşmaların kesinlikle bir anlamı yok. Saçmalık diye kendi sesimi yinelerken duydum. Evet, burada oturup ciddi ciddi 1998 yılında komünizmden mi söz ediyorsun? 52. ayrımın sonu, sayfa 465.